Ayrım 25.
Daha iyi yapacak ve daha iyi fiyat verecek durumdasınız. Bu işin fiyatlandırmasını çok iyi yapmadıkları düşüncesindeyim. Adam diyor ki ben %12 karla bu işi yaparım. %12 karla ben yaparım diyenler bu işi bilmiyorlar. Ben bu işi alayım da nasıl alırsam alayım düşüncesindeler. Bizim ranjımız değil. Birkaç işe girdik. Son zamanlarda girdiğimiz bir işte önde görünüyoruz. Ötekileri bilmiyorum. Pazarlama stratejisi oluştur. Titan'dan alınacak ders. 5-6 yıl önce Türkiye'nin gündeminde Titan olayı vardı. Pek çok şey yazılıp çizildi. Bir taraftan yasal işlem başladı ve diğer taraftan da kamuoyunun nezdinde Titan'ın sonu geldi. Artık kimsenin böyle bir sisteme girmeye cesareti kalmadı. Sistemin işleyişi biliniyor ama buradan alınacak dersler olduğunu da söylemekte fayda var. Yarın öbür gün benzeri sistemler çıktığında bu tecrübelerin faydası olacaktır. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Sisteme giren bir kişinin para kazanabilmek için 7 kişiyi daha sisteme katması gerekiyor. Şu anda Titan'ın çalışma şeklini kabul eden 30 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Diyelim ki bu rakam 10 bin kişi. Sistemin devam etmesi için piramidin bundan sonraki ayağında en az 70 bin kişinin olması gerekiyor. 10 kişinin 70 kişi olması kolaydır ama 10 bin kişinin 70 bin kişi haline gelmesi zor görünüyor. Hele bir sonraki kademeye ulaşmak tahayyül sınırlarını aşıyor. Sistemin tıkanma sınırı 10 binde başlıyor denilebilir. Geometrik dizi şeklinde genişleyen bu piramit yapının ömrü de 3 yıl olsa gerek. Zaten Titan'ın Türkiye'deki ömrü de bu kadar. Titancıların ders alınacak yönü de pazarlama tekniklerine olan yatkınlığı. Pazarlama ve etkin satış yöntemleri dünyada inanılmaz boyutlara ulaştı. Pazarlama sadece ürünle sınırlı değildir. İnsan ilişkileri, davranış psikolojisi, imaj ve satış teknikleriyle bir bütündür. Günümüzde pazarlamada başarılı olmak istiyorsanız bu alanlarda ciddi bir disipline kavuşmanız lazım. Titancılar niye başarılı oluyorlar? Dikkat edilirse Titan üyelerinin hepsinin giyiminden hareketlerine, toplantı tekniklerinden kullandıkları kelimelere kadar her şey çok iyi düşünülmüş bir metot ve tekniği gösteriyor. Her bir Titan üyesi resmi bir kıyafeti tercih ediyor. Temiz, bakımlı ve karşısındakini etkileyecek veya itici olmayacak bir kıyafet esastır. Günlük bakımı, tıraşı yerinde ve güleç bir yüz. Belki dünyadaki en disiplinli toplantıyı Titancılar yapıyor. Zamanında başlayan bir toplantı. Sahne, sade ve herkesin dikkatini toplayabileceği bir mekan. Daha çok okulların konferans salonlarının tercih edilmesinin bir sebebi de itimat telkin etmek. Okul toplantıya resmiyet kazandırıyor. Büyük otellerde aynı durumda. Takdim ve sorunun açıklanması 20 dakikayı geçmiyor. Bu da insanların dikkatlerinin dağılmaması için ideal bir zaman. Bundan da önemlisi üye adayları mesele açıklamasından önce ciddi bir bombardımana tutuluyor. O da insanların belli ideallere ve hedeflere yöneltiyor. Sahneye çıkanlar hayatlarında erişmek istediklerini, hayallerini söylüyor. Kimi Boğaz kıyısındaki bir yalıdan, kimi dünya seyahatinden, kimi de fakir çocuklar için yaptıracağı okuldan bahsediyor. Herkese bir hedef çiziliyor ve onu yakalayacağı bir fırsat gösteriliyor. O da Titan'ın sistemi. Kelimeler özenle seçilmiş. Hiçbir şekilde o çevrenin dışına çıkılmıyor. Hatta ikramlar mesajı bozmasın diye önceden servis yapılıyor. Katılımcının belli çapta kişiler olmasına ve sayısını sınırlı tutmaya dikkat ediyorlar. Eyyamcılıktan uzak ve ciddi bir portre gösteriliyor. El hareketleri, vücut dili konusunda her Titan yöneticisi bir uzman seviyesinde. Mimikler, yüz kasları, el ve ayakların hareketleri, muhataba verilen değer gibi pek çok davranış şekilleri ustaca öğretilmiş bir metodun sonucu. İşin ilginç yanı, bunlar günümüzde dünyanın en çok kabul gören usulleri. Titancıların uyguladıkları metotları şirketlerinize uygulayın. Yönetim konusunda uzman bir işletmeyi garantilersiniz. Müşteri ilişkileri konusunda uygulanacak en iyi metotlar yine bunlarda. Yönetim günümüzün en çok tartışılan konularından, hatta dünyanın en iyi ekonomistlerinin uğraş alanı yönetim teknikleri. Guru tabir edilen Lester Trow, Tom Peters Marvin Ketron, Alvin Toffler gibi iktisatçı ve düşünürlerin ilgi alanı yönetim. Başarılar yönetilenlerin, başarısızlıklar üst yönetimin. Profesyonelliğin en belirgin özelliği yönetim tekniklerine olan vukuf ve uygulamalarıdır. Guruların günlük ücretlerinin 25-50 bin dolar olduğu düşünülürse yönetim tekniklerinin değeri bir kere daha anlaşılır. Dünyanın önde gelen iktisatçıları da artık yönetimle ilgileniyorlar. İşte Titan'ın önemi burada yatıyor. Dünyanın önde gelen gurularının teorilerini en iyi uygulayanların Titancılar olduğunu söylersek abartmış olmayız. Zaten sistemin para kazanma tarikatı olarak algılanmasındaki en büyük sebep de bu disiplinde yatıyor. Titan, dünyanın en iyi işletme, kişisel ilişkiler metotlarının kötü insanlar elinde ulaştığı noktayı gösteren bir örnek. Akıllı bir işletmeci ise bu en iyi teknikleri başarılı bir ticari sistem haline getirebilir. Önemli olan tenkit değil, olumlu şeyler yapmak olmalı. Jet Adam'ın hikayesi. Son yıllarda Fadıl Akgündüz iş dünyasının en çok tartışılan isimlerinden biri oldu. 14 yıl önce kurduğu Jetba'nın jet hızıyla gelişmesi ve imza olayıyla birlikte hızla dağılması onu gündemden düşürmedi. Seçimlerde bağımsız milletvekili seçildikten sonra hapse uzanan bir çizgi. Çoğu kimseyi şaşırtmadı. Ancak Akgündüz iddiasını sürdürüyor. Haklı veya haksız, bunu tarihin seyrine bırakalım. Ama daha önceki grafiklerde hızlı bir ivme yaşandı. Halk üzerinde bıraktığı intiba, gerçekleştirdiği pazarlama teknikleri bir şarlatana mı ait yoksa bir pazarlama virtüözüne mi? İncelenmesi gereken bir vakadır Jetba. Fadıl Akgündüz'ün geliştiği şartlar, yaptıkları ve yapacakları kendisini ve şirketlerini nasıl etkileyecek? Çalıştırdığı adam sayısı matematiksel olarak katlanırken ciroda geometrik büyüme işin arka planıydı. Sermayesi nereden geliyordu? Spordaki dev harcamaların sırrı neydi? Bu sorular her gün hepimizin aklına geliyor. Türkiye'de %100 yerli otomobillerin dünya pazarlarında dolaşmasını kim istemez ki? Medyanın Jet Fadıl lakabı takmasının bir sebebi de bu olsa gerek. Alışılmış iddiaların ötesinde hedeflerinin olması. Evet, Akgündüz vizyonu konuşuyor, Türkiye'nin potansiyellerini konuşuyor. Bu konuda da kendine durumdan vazife çıkarmış. Bu kargaşa ortamında da bazı sözleri yanlış anlaşılmış görünüyor. Biz bütün ön yargıların ve yargılamaların ötesinde kendi sözleriyle tartışılan konulara açıklık getirmek istedik. Fadıl Bey, çocukluğunuz nasıl geçti? Ben babasız büyüdüm. Ben 20 aylıkken babam vefat etmiş. Ama annem çok iyi görev yaptı. Hem annelik hem babalık görevini yaptı. Okulda imkanı en iyi çocuklardan biriydim. Okulda çok başarılı bir öğrenciydim. Aile geçimini nasıl temin ediyordu? Babamın emekli maaşıyla geçiniyordu. Devlette memuriyet yapmış. Ben doğduğumda babam 83 yaşındaymış. Babasız olmama rağmen çocukluğumda çok iyi yetiştim. Babasız büyümenin girişim ve atılımlarda olumlu etkisi oldu mu? Babasız olmayı hiçbir zaman istemem. Babanın yokluğunda eğer erkek çocuksanız, tek erkek çocuksanız ailede evin erkeği konumuna geliyorsunuz. Ben 5 yaşındayken bayramlarda annem cebime paralar koyardı. 1 lira, 2,5 lira gibi. Ben akrabaları gezerdim. Ben de onların çocuklarına, benden büyük çocuklarına bayramlık verirdim. Aşiret reisliği falan mı vardı? Doğuda aşiret var ama biz şehrin merkezinde bir aileyiz. Aşiret daha çok köylerde olur. Peki bunu neyle izah ediyorsunuz? Bunu bizi annemin çok iyi eğitmesi olarak yorumluyorum. Ailesinden gelen eğitim hakikaten bugün çok iyi eğitim almış insanlara taş çıkartacak seviyedeydi. Hala da torunlarına çok iyi yön verir. Üniversitede seçtiğiniz bölüm daha önce verdiğiniz bir karar mıydı? O zaman tıp fakültesi çok popülerdi ama benim kan ameliyat gibi şeylere alerjim vardı. O yüzden ben mühendis olmak istiyordum. Hareket noktası neydi? Bende teknik bir kafa vardı. Teknik yönünüzü keşfettiğiniz bir olay yaşadınız mı? Benim matematiğim çok iyiydi. Endüstri Teknik Lisesi'nde akrabamız vardı. Ben ilkokuldayken onun teknik resimlerini falan çizerdim. Hayata atılırken kendinize belli hedefler koymuş muydunuz? Şimdi ilk önce mühendis olacağım diye hedef koymuştum. Mühendisliği de değerlendirirken elektriği tercih ediyordum. Elektrik bana daha heyecanlı gelirdi. Elektrik bana daha modern, daha öne açık, gelişmelere açık bir dal olarak görünürdü. Eğer inşaatta hatanız varsa o hatayı 5 yıl sonra, 10 yıl sonra görürsünüz. Elektrikte anında hatanızı görürsünüz. Karşılıklı diyalogla sürdürdüğünüz bir meslektir. Ben de elektriği seçtim. Bu alanı kazandınız ama hayatta bu böyle devam etmedi. Bunun sebebi neydi? Bana göre insanların hangi branşı okuduğu o kadar önemli değil. Üniversite bitirmesi lazım. Benim tecrübelerime göre. Okulu bitirdiğimde benim İngilizcem yoktu. Ortaokul ve lisede Fransızca okudum. Üniversitede dil değiştirdim ama tutmadı. Bana göre üniversite bitirmek değil, insan önemli. 7 sene devlette görev yaptım. Devletteki ilk göreviniz yaptığınız İstanbul Yem denilen, daha sonra sizin aldığınız fabrikanın size bir kazanımı oldu mu? Ben aslında ilk üniversiteyi bitirdiğimde özel sektörde çalışmak isterdim. Alarko'da bir hafta çalıştım ama olmadı. Ondan sonra yem sanayini aldılar ama dediler ki seni doğuya göndereceğiz. 4 ay kadar doğuda çalıştım. Orada inanılmaz bir performans göstermişim ki beni genel müdürlüğe aldılar. Ayrıca bütün fabrikaların yatırımları, yeni fabrika inşaatları, fabrika tevsileri benim kontrolümden geçerdi. İş adamlığı ile ilgili gerçek vizyonunuz ne zaman şekillendi? Yeni yeni şekilleniyor. Ben şu ana kadar geçen yıllarımı saymıyorum. Ben hep özel sektörde çalışmak istediğimi söyledim. Devlette çalıştım ama bir kit kuruluşu olmasa ben devlette çalışmazdım. Çünkü orada da devlet kadronuz olmasına rağmen hep özel sektörle çalışıyorsunuz. Kendinizi daha rahat geliştirebilecek bir pozisyondasınız. Baskı altında olmaksızın kendi liderlik konumunuz var. Devlet size bir yetki vermiş, onu kullanıyorsunuz. O işin birinci aşamasıydı. Sonra özel sektör titrimi kendim yakalamak istedim, istifa ettim. İstifa etmeyi kafama koymuştum. Hep değişik fırsatların çıktığı dönemde o fırsatları değerlendirmişsiniz. Bilgisayar, sürücü kursu, otomobil kampanyası gibi. Sizi başka bir alana sevk eden ne oldu? Otomobil talebi bir. İkincisi de biz sürücü kurslarını açtıktan sonra çok ağır müeyyidelerle karşı karşıya kaldık. 16 tane araç alacaksın gibi. Bugün benim için gülünç ama o gün 16 tane otomobil almak çok büyük külfetti. Bir yatırım gerekiyor. Bugün için 100 milyarlık yatırım. Bir kursun o kadar para kazanması mümkün değil. O yüzden yeni alanlar aramaya başladık. İşte otomobil kampanyalarına başladık. Otomobilleri sigorta yaptıracaklar düşüncesiyle 2 tane sigorta acenteliği aldık. Kasko yaptırıp para kazanacağız. Otomobile girdiniz ama burada da farkınızı gösterdiniz. Yeni bir pazarlama yöntemi geliştirdiniz. Bu konularda fikir babanız var mıydı? Bana bir şey sordunuz. Babanızın olmaması sizin için bir avantaj mıydı? Babanın olmaması iyi bir şey değil. Ama babanızın olmaması sizi daha çok girişimciliğe itiyor. Babanız olsa evladım şunu yapma diye devamlı uyarır. O farkında olmadan, siz de farkında olmadan belli bir kalıbın içinde kalırsınız. Ama siz 5 yaşında lider kimliğini almışsınız. Kendiniz bir şeyler yapma ihtiyacını hissediyorsunuz. Mesela ticarette de ben tüccar bir aileden gelmiş olsam, babam bir iş adamı olsa kesinlikle bugünkü Jetba olmazdı. Babam 25-30 sene önce gördüğü gerçekleri bana empoze etmesi sonucu farklı bir profil gösterecekti. Baktığımız zaman iş adamlarının çocukları çok orijinal bakış açıları getirmez. Ben oğluma böyle bir şey vermek istemiyorum. Onun babasıyım ama bu noktada bağımsız yetişmesini sağlayacağım. Bunun dezavantajları yok mu? Var. Bunun bedelini bir şekilde ödüyorsunuz. Onun için Jetba bağımsız bir ruh taşıyor. Sizin dumpingli araba satan kampanyanız oldu. O kampanyada para kazandınız mı? İlk kampanyada para kazanmadık. 250 arabayı zararla sattık. Daha sonraki dönemde 60 bin araba sattık. Sadece biz değil, daha sonra Türkiye'deki bütün otomobiller liste fiyatından satıldı. Jetpa Holding'in esas sermayesinin bu olduğu söylenebilir mi? Sadece bu değil tabii. Ondan önce biz ithal otomobilden çok para kazandık. İthal otomobilde kar oranımız %17 idi. İyi bir paradır. İlk sermayemiz otomobil. Ama arkadan 1995'te konut işine girdiğimizde de büyük satışlar yaptık. Oradan da bir sermaye edindik. Hem kampanyalarınızda hem de konuşmalarınızda saldırgan bir tavır gözleniyor. Bununla ilgili temel bakış açınız nedir? Saldırgan mısınız? Şimdi Jetpa'nın bir vizyonu var. Bunun anlatılması sessiz bir gidişle mümkün değil. Yaptığınız işler çok hızlı reaksiyon gösteriyor ve mecbur kalıyorsunuz bunu halka anlatmaya. Ben bunu halk bana yeter biz anladık diyene kadar anlatma kararı almıştım. Bu tür finansman çalışmalarında yeterince mal ve hizmet sunulması gerekiyor. O bir taktiktir. Yatırımınızı yaparsınız, yüz milyonlarca dolarınızı yatırırsınız. Ondan sonra bu tepkileri alırsınız. Karşınıza çıkan adamlar sizi engelleyecek müdahalelerde bulunur. O zaman onlarla mücadelede çok zorlanırsınız. İşte biz onları getirmeden önce yapacağımızı söylüyoruz. Bu size göre doğru ve hedeflenen bir çizgi, öyle mi? Evet. Futbola girmeniz de enteresan. 10 yıllık yapınıza uymuyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Futbola girmemizin sebebi bizim kendimizi anlatmada çok rahat olmayışımız. Gazetelerde her gün bir iki tane olumsuz haber çıkıyor. Genel baktığımız zaman hakkımızda çıkan haberlerin %70'i olumsuz. Bu da bizim için kötü bir imaj. Buna da sporla bir denge vermeye karar verdik. Spor aktivitelerimizi de öyle iddialı başlattık ki şu anda çıkan haberlerin %97'si olumlu. Olumsuz haberler %3'e düştü. Haberlerle yatırdığınız parayı aldınız mı? Bana göre biz fazlasını aldık. Bir kere para kaybolmadı. Ayrıca o bölgelerdeki satışlarımız arttı. O sponsorluk faaliyetlerimizi fazlasıyla geri aldık. Bir futbolcuya yatırdığımız dolar bize fazlasıyla geri dönüyor. Güzel bir şey. Başkaları bunu daha önce niye keşfetmemişler diye şaşırıyorum. İfade ettiğiniz bazı rakamlar var. Konutta, otomobilde ve diğer alanlarda. Yapılacak, satılacak gibi. O hedeflere ulaşılmamış gibi görünüyor. O hedefler tamamıyla doğru. Ama Türkiye'de birçok şeyi yapmak bugünkü şartlarda kolay değil. Bunlar bizim gerçek programlarımız. Yapmadan önce tepkileri almak istiyoruz. Tepkilerin saldırı dönemi var. Bir de Türkiye'den çekilme dönemi olacak. Yönetim becerisi, bürokrasiyi hallet, know-how ve tecrübe, dünyaya açıl, iyi kadrolar, iyi işler, sorumluluk bilinci, değişime ve gelişime inan, eldekilerin kıymetini bil. Bürokrasiyi hallet, üste verelim gitsin Doğan Bey. Kıbrıs bir asırdır ulusal bir sorunumuz olarak karşınızda. Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı hep özlenmiştir ama şartlar bir türlü olgunlaşmamıştır. Bilerek mi bilmeyerek mi? Onun hikayesidir bu. Karar sürecinde nelerin yaşanabileceğine dair hikaye tadında bir hayat kesitidir. Tikveşliği Türkiye'nin en önemli süt ürünü markalarından biri haline getirmiş rahmetli Doğan Vardarlı'nın başından geçenler birkaç kitap olacak genişliktedir. Kuzey Kıbrıs'a yatırım girişimi hem bürokrasiyi anlatması hem de girişimcilerin yaşadıklarını göstermesi açısından ders dolu bir örnektir. Vardarlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde %100 Türkiye Cumhuriyeti sermayeli ilk sanayi yatırımında birkaç yıl hellim peyniri üretme şansı da yakaladı. 1992 yılında dönemin Kıbrıs'tan sorumlu Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu bir grup İş adamını Kuzey Kıbrıs'a götürdü. Amaç yatırım düşüncelerini paylaşmak ve istihdam sağlamaktı. Konuşmalar, görüşmeler derken 1-2 ay geçer. Nasrettin Hoca'nın fil hikayesi için Timur Lenk'in huzuruna gitmesi gibi Doğan Vardarlı'dan başkası kalmaz ortalıkta. Vardarlı yatırım niyetindedir ancak ortaklık şartı gerekmektedir. Vardarlı diretince Bakanlar Kurulu kararıyla tek başına şirket kurma yetkisi çıkar. Fakat bu yeterli değildir. Bütün uğraşları sonuçsuz kalır. Bir yerlere takılır prosedürler. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki muhalefet milletvekillerinden biri İstanbul ziyaretinde Vardarlı'ya uğrar. O konuşmada evrakların nerelerde niçin takıldığı belli olur. Daha sonra Kıbrıslı bir iş adamı, "Akuzum sen yazıhane ararsın, vereyim sana benim yazıhaneyi" der. Ertesi günü yazıhaneyi tutar ve bütün köylere haber salar. Damızlık isteyen varsa gelsin. Bir buçuk ay sonra o Kıbrıslı hakkında birisi bir haber getirir. Doğan Bey, o kişi sizi istemiyor. Doğan Bey şaşkın, hem kiraya veriyor hem de niye istemesin? Cevap manidardır. Üste verelim gitsin Doğan Bey. Rahatsızlığın nedeni belli olur. Köylere salınan habere cevap olarak 5000 tane hayvan talebi gelir. Haliyle olduğu gibi büroya koşar. Büro sahibi de rahatsız olur durumdan. Abi ahırdan çıkan gelir buraya, kokusuyla çamuruyla. Benim kardeşim buradadır, rahatsız olur. Fıkra gibi bir gelişme. Her şeye rağmen Vardarlı, Kıbrıslı köylüye o günün parasıyla 60 milyar liralık kredi tahsis ettirir. Bu gelişmeler üzerine bir bakan diğerine sorar. Abe kuzum, sen inek ithal etmeyecek miydin? Bu adam senden ne para istiyor ne bir şey. Niye mani oluyorsun? Köylüye hayvan temini için kredi tahsis edilir ama fabrika için ruhsat alamaz Vardarlı. Fabrika olmadan süt inekleri yerini bulmuş, ne önemi var? Bu arada bir de silaj üretme, daha doğrusu üretememe olayı yaşanır. Vardarlı çiftliğe gitmek ve otları değerlendirmek için Tarım Bakanlığı'na gider. Tarım Bakanı bugün cuma yetişmez, cumartesi pazar kapalıyız, pazartesi ben doktora gideceğim, salı gel de bir bakalım der. Vardarlı kararlıdır ama kararlı olmak yetmez. Tarlada otlar yeşilden sarıya dönüşmeye başlamıştır bile. Ancak 15 günlük vakti vardır. Daha fazla beklemeye tahammülü olmayan Vardarlı gelişmeleri başbakana anlatır. Bakar ki Kıbrıslı Vardarlı'yı istememektedir. Aradan 5 yıl geçer. 1997 yılında dönemin Kuzey Kıbrıs Tarım Bakanı Kenan Akın Vardarlı'ya selam gönderir. Akın, Orhan Kilercioğlu'nun 5 yıl önce Vardarlı'ya gönderdiği milletvekilidir.